Ayrım 12.
Eylül günlerinde yenilmiştin. Örgütsel ve politik olarak başaramamıştın. Bu ağır bir yenilgiydi. Ama tarihsel bir yenilgi değil. Bugün ise duvarın yıkılmasından sonra tarihsel bir yenilginin yükünü taşıyorsun. Eylül yenilgisi solun Türkiye'de etkisizleştirilmesine yol açmıştı. Sovyet yenilgisi solun dünyadaki etkisizleştirilmesiyle sonuçlandı. Üstelik 1980 öncesi geçmişinde yenilmeye değil kazanmaya mecbur bir mücadeleyi yaratmıştın. Kazanmaya hiç bu denli yakın olmamıştın. Geçmişini değerlendirmende şu soruların yanıtlarını bulmalısın. İçinde yer aldığın devrimci hareket nasıl ortaya çıktı? Nasıl gelişti? Neden başarılıydı? Nerede başarısız oldu? Ve nihayet neden yenildi ve nasıl yenilmezdi? 75'lerde mücadelene yeniden başladığında 70'lerdeki mücadele seni etkiledi ve sen buna tepki gösterdin. Bu etkiler ve tepkiler ile birlikte yeniden ortaya çıktın. 75'lerde yeniden başladığın yerde 70'lerin devamı olabildin. 70'lerin geçmişi yoktu. 75'lerin ise yalnızca 3-5 yıllık bir geçmişi. Bu kısa sürede 70'lerin pratiğinde bağımsız bir devrimci çizgi, 50 yıllık sağ teslimiyetçi çizgiden radikal bir kopuşta belirginleşmişti. Bu nedenle 75'lerde devraldığın bu 3-5 yıllık miras bile senin, daha başlangıçta ayakları yere basan, ülke gerçeklerine uygun, kalıcı, etkili bir devrimci hareket yaratmanı sağladı. Bu mirasa sahip çıktığın için var olabildin. Varoluşunun buna bağlı ikinci boyutu 75'lerin nesnel gelişimlerine denk düşen öznel özelliklerinde belirginleşti. Yalnızca kitaplarda yazanları hayata geçirmeye değil, isyanı örgütlemeye önem verdin. Bolşevikler gibi, devgençliler gibi, sandinistler gibi, hayatın her alanında her mücadele biçimini, her tür örgütlenme ile hiçbir fetişizme kapılmadan kendi inisiyatifin ve yaratıcılığın ile gerçekleştirebildin. Başarının sırrı devrimci mücadelende, yaptığın işlere içinde yer aldığın toplumsal isyana uyumlu güncel politikalar ve örgütlenmeler oluşturma becerinde somutlaştı. Dogmatik olmamayı başardın, konjonktürü kavrayabildin, isyana önem verdin, isyanını silahşörlükle sınırlamamayı başardın, isyanının meşruiyetine anlaşılır olmasına önem verdin. Bu nedenlerle kısa sürede kitleselleşebildin. Ama devraldığın mirasta yalnızca başarı değil, yenilgi de vardı. 75'lerde yeniden başladığın yerde, gerçek bir devrimci çizginin oluşmasını sağlayan radikal kopuş ile birlikte bir yenilgiyi de devralmıştın. Kendini yeniden tanımlarken, kaçınılmaz bu yenilgiye tepkileri de yaşamaya mecburdun. 70'lere tepkilerinin olumlu ve olumsuz sonuçlarını yaşadın ve bunlara göre de biçimlendin. 70'lerin yenilgisini 3 önemli nedene bağlıyordun. Mücadelenin en kızgın anında devrimci harekette ortaya çıkan ideolojik politik bölünme. Bu bölünmenin örgütlenmeye taşınmasında, devrimci mücadelenin yalnızca askeri örgütlenme aracılığıyla sürdürülmesine mecbur kalınması, mücadelenin tek ayak üzerinde kalması ve nihayet 70'lerdeki hareketin devrimci örgütlenme ile kitleler arasındaki organik bağlantıyı, volan kayışını, yeterli ölçüde yaratamamış olması. Senin tepkilerin bunlar bir daha yaşanmasın kaygısında tanımlandı. Devrimci harekette bölünme, ayrılık felaketi nasıl önlenebilirdi? 70'lerin yenilgisinde farklı alanlardaki uzlaşmanın, mücadelenin en kızgınlaştığı, 12 Mart'ın balyoz hareketlerinin sürdüğü koşullarda farklı tercihlerin belirginleşmesine yol açtığını biliyordun. Kitle çalışmasında uzmanlaşan kadrolar silahlı mücadeleyi küçümsüyor, silahlı mücadele görevlerinin sorumluluğunu yüklenmiş olanlar devam diyordu. Bölünme, ayrılık neredeyse kaçınılmaz olmuştu. Bu tespitin 75'lerdeki seni biz bölünmeyelim arzusundan biz bölünmeyiz ki saplantısına taşıdı. Böyle bir psikopolitik eğilim giderek farklı düşünce üretme yetersizliğini gizleyen, örten bir faktör, bir mazeret haline bürünebildi. Hepimiz aynı düşünüyoruz. Kimi zaman tartışmaların kısırlığının törenselliğinin ve tartışmacıların yetersizliğinin bahanesi olabildi. Fazla sözene gerek, dergide yazılır, biz de katılırız. Üstelik ve en önemlisi, politik pratikteki yetersizlikleri sürekli kanıtlanan kadrolarına müdahaleyi sürekli ertelemene yol açtı. Arkadaşımızdır, yerine daha iyisini zor buluruz. İşte 70'lerin yenilgisinde bölünme faktörünü tespit etmen, buna tepki olarak sende bu türden bir bölünme fobisi yaratmıştı. Bölünme fobisi, örgütlenmendeki tıkanıklığın ve daha az yetenekli olanların yerlerini daha yetenekli olanlara bırakmamasının psikopolitik gerekçesini yaratmıştı. Ama bölünmeyelim kaygısı bu olumsuzluğunun öbür ucunda, kabul etmelisin ki politik birliğin sağlanması ve sürdürülmesinde olumlu ve yararlı bir katalizör işlevi de gördü. Başka örneklerde sıkça yaşanan gelişmeleri sen yaşamadın. Mücadelede hiç önemi olmayan farklılıkların seni mücadeleni felç eden ayrılıklara, parçalanmalara yöneltmedi. Farklılıklarını siyasi pratiğinin, eylemdeki birliğinin yapıştırıcılığı ile hafifletebildin. Burada bir ilave yapmakta yarar var. THKPC'de yaşanmış olan bölünmenin ötesinde, Türkiye solunda haldeki çok bölünmüşlüğün senin üzerindeki etkisi de önemli oldu. Solcular beraber olacakları noktaları değil, ayrı olacakları noktaları arayıp bulup, ayrılık örgütlemeye yatkındırlar. Üstelik bu tür hizipçilik geleneği, yaşadığın küçük burjuvalar dünyasında köklü bir gelenekti. Böyle bir geleneği dikkate alsaydın, söz gelimi 1978'deki ayrılık olayını daha serin kanlı değerlendirebilir miydin? Bugünden bakabildiğinde böyle bir değerlendirme eksikliğini aşamayışını bir başarısızlık olarak kabul edebilir misin? Hizipçilik eğilimlerini daha hoşgörülü ve birlikçi bir çabayla alt edemez miydin? Bütün bunlar yanı sıra devrimci hareketin ilk kez daha 70'lerdeki gibi mücadelenin en yoğun döneminde tek ayak üzerinde kalması, yalnızca iç savaş koşullarının dayattığı mücadele yönüne dayanmak zorunda kalması nasıl önlenebilirdi? Senin buna tepki olarak ve bu kaygıyla tek ayak üzerinde kalmamak için savaşçı mücadelede uzmanlaşma yönünde bilinçli ya da belki aynı anlama gelmek üzere politik bakımdan içgüdüsel, bir erteleyicilik, ihmalkarlık eğiliminde olduğunu düşünülemez mi? Bu yöndeki uzmanlaşmanın ve örgütlenmenin merkezileşmesini diğer çalışma alanlarındaki uzmanlaşmaların örgütlenmesinden ve merkezileşmesinden çok sonraları gündeme getirmiş olman, böyle bir iddianın geçerliliğinin kanıtı olarak görülebilir mi? Elbette yaşanılan dönem, iç savaşın dayattığı ihtiyaçların her alanda karşılanmasını zorunlu kılıyordu ve her alandaki örgütlenme, koşulların gereğine göre teçhizatlanıyordu. Böyle bir durumda iç savaşın gereklerinin tek bir örgütlenmede sınırlanmaması, askeri ve politik gibi kategorik ayrımlara başlangıçta gidilmemiş olması bu anlamda erteleyicilik olarak kabul edilemez. Ayrıca başlangıçta değerlendirilmesi gereken önemli sorunlardan biri de değişik mücadele alanlarının kendilerine has özelliklerinden dolayı sağa ya da sola kaymalarını önlemekti. Üstelik değerlendirmemizin sonraki bölümlerinde irdelerken tespit edeceğimiz bir önemli husus daha var. Devrimci hareketin temel eksikliğinin mevcut örgütlenmenin üstünde onu aşmış bir politik örgütlenmenin yaratılamayışı olduğu göz önüne alındığında, savaşçı örgütlenmeye yeterince ve merkezi düzlemde önem verilmeyişini önemli bir eksiklik olarak telaffuz etmenin fazla anlamı kalmıyor. Yalnızca bu alandaki değil, her alandaki çabanın yeterli olmayışı, bir üst örgütlenmeye sıçranamayışı sorunun aslını oluşturuyordu. Dertlerimizi biraz daha deşince sanırım şu gerçeği de birlikte tespit edebileceğiz. Devrimci hareketin gelişim sürecinde her faaliyet alanı belli bir doygunluk noktasına erişmişti. Yani yalnızca şu ya da bu alan değil, tek tek bütün örgütlenme alanlarında bir sıçrama zorunluydu. Ama iç savaş koşullarının gerektirdiği uzmanlaşmış bir örgütlenmede, merkezileşme yönünde ihmalkarlık ya da erteleyicilik söz konusu olsa da olmasa da, bu tercih politik örgütlenmenin daha çok yönlü olmasına yol açmış ve hareketinin sıradan bir silahlı mücadele örgütü düzlemine inmesini önlemişti. Toplumsal muhalefetin her alanında her mücadele biçimini kullanmaya yatkın, zengin deneyimler biriktiren ve toplumsal isyanı çeşitlendiren ve üreten bir devrimci hareket olarak gelişmesine yol açmıştı. Paradoksal görünse de bu böyle olmuştu. Nihayet 70'lerde Ulaşılamayan bir hedef, öncülerin mücadelesi ve örgütlenmesi ile kitlelerin mücadelesi ve örgütlenmesi arasındaki volan kayışının oluşturulması bu kez nasıl elde edilecekti? 75'lerde 70'lerin deneyine gösterdiğin tepkilerden en olumlu sonuç vereni bu oldu. Teorik düzeyde direniş komiteleri ve en geniş kitle çalışması içinde en dar kadro çalışmasının temel alınması anlayışıyla ve pratik düzeyde ülkede gelişen kitlesel muhalefete böyle bir anlayışla önderlik edebildiğin ölçüde bu sorunu çözme doğrultusunda küçümsenemeyecek adımlar atabildin. Bu adımlarınla elde ettiğin kitlesellik bir yan ürün olarak genç ve deneyimsiz devrimci hareketinin aynı zamanda hantal bir nitelik edinmesine çalışmalarda her türlü çözücü, yıkıcı etkiye açık tanımsız aleniyete, kadro kitle örgütlenmeleri arasındaki belirsizliğe yol açan etmenlerden biri haline geldi. Kitleselliğin, büyüklüğün henüz üstesinden gelemediğin sakıncalı gelişmelerinde fideliği olabildi. Bu da senin geçmişinde, geçmişine tepkinin yarattığı kaçınılmaz bir diğer paradoksun oldu. Yeri gelmişken bugüne dönebilirim. 70'ler ve 75'ler pratiği arasında kurulan bu ilişkiyi, etki ve tepkiyi bugün 75'ler ve 85'ler pratiği arasında kuracaksın. İstesen de istemesen de 75'lerdeki pratiğine 80 öncesine dönük tepkilerin bugün senin 90 sonrasında yeniden varoluşunda önemli etkilere sahip olacak. Bundan kaçınamazsın. Özetle 70'ler deneyi ve 75'ler deneyi arasındaki etki ve tepki ilişkisinde etkileşimde senin üzerinde cisimleşen en önemli bileşken sonuç şu oldu. Dönemin özelliklerinin de etkisiyle hayatın her alanında her mücadele biçimini kullanma geleneğini yaratabildin. Tek ve silahlı mücadele biçimiyle sınırlı kalmadan ve silahlı mücadeleyi fetişleştirmeden, toplumsal isyanın değişik kesimleriyle ilişkiye geçebildin. Bunların taleplerinin savunucusu ve sözcüsü olma konusunda ciddi başarılar kazandın. Böylesine bir kitleselleşme, devrimci hareketine dünyada iç savaşın gereklerini yerine getiren en geniş kitle desteğine sahip devrimci akımlardan birisi olma özelliğini verdi. Peki hangi aşamalardan geçilirken ve hangi düzeylerde bu kimliğin ve bunun olumlu olumsuz değişik görüntüleri ortaya çıktı? Nasıl çıktı? Giderek bu kimliğin olumlu ve olumsuz boyutlarında nasıl olgunlaştı? Bu soruların yanıtını nasıl verelim? Geçmişe dair dertleşmeyi sürdürelim mi, yoksa ciddi bir geçmiş değerlendirmesine mi girişelim? İkinci seçeneğin kuralları olur. İlk seçenek daha içten, daha az politik, kuralsız. Öyleyse dertleşmeyi sürdürelim. Ama kuralsız olmasını kabul edince gevezeliğimi hoş göreceksin. Sana ve geçmişine dair pek çok konuyu döne döne, çevire çevire soymak ve çıplak hale getirmek lazım. Peşinen uyarmam gerekiyor. Böyle netameli bir konuya girişince, dertlerimizi deşmeye yönelince benzer soruları tekrar tekrar soruşumu anlayışla karşılayacaksın. Nasıl olsa savcı-sanık ilişkisi söz konusu değil. Kim savcı, kim sanık belli değil. Hani literatürde öz eleştiri derler ve yapana da bak işte günah çıkardı damgasını vururlar ya, böylesini de boş ver. Ama bak kral çıplak sözü, kuralı, belki de en çok geçmişi seyreylerken söylenmeli. İkide bir, geçmişi bir de çıplak halde görmek ayıp mı? 1975'lerde ortaya çıkışında seni ilk belirginleştiren özelliğin neydi? Hatırlıyor musun? Devrimci hareketin örgütlenmesinde THKPC'nin ihyasını filan amaçlamamıştın. Böyle bir girişimin de olmamıştı. Nitekim cepheciler arasındaki politik arkadaşlık birliği de politik tespit ve tercihler farklılaştıkça ortadan kalkacaktı. Devrimci hareketin ilk örgütlenmeleri böyle bir ideolojik ayrışmanın başlangıcında devrimcilerin saflaşma sürecine THKPC'nin ihyası anlayışının ötesinde cephecilerin yeni ve başka bir parti kurmaya niyetlenmesi sürecinde oluştu. Bu çabayı partileşme süreci olarak kavramlaştırdın. Sınıf mücadelesinin nasıl gelişeceğine ilişkin politik tespit ve tercihteki farklılaşma, Ecevit hükümetiyle birlikte barışçıl bir dönem, evrim dönemi, yaşanacağı beklentileri ile iç savaş bulutlarının ufukta belirmesinden kaynaklanan kaygılarda odaklaşmıştı. Bu farklılaşma süreç içinde başta parti örgütlenme anlayışı olmak üzere gündelik politik faaliyetlerden teorik tespitlere uzanan bir spektrumda her vesilede kendini açığa vurdu. Ve devrimci hareket, iç savaşın gelişeceğine ilişkin kaygıları paylaşanların benimsediği bir partileşme süreci ve çalışma tarzıyla oluşmaya başladı. Ama bugünden baktığında o günlerde arkadaşları bir araya getiren olgunun ortak oldukları düşünce ve tercihlerden ziyade ortaklaşa karşı oldukları düşünce ve tercihler olduğunu söyleyebilir misin? Böyle bir oluşum öncelikle somut gündelik bir programın çerçevesinde gerçekleşti. Devrimci Gençlik Hareketi'nin somut programı ile Gençlik Dergisi'nin ilk 3-5 sayısından sonra düzensiz bir çalışma tarzıyla da olsa savunduğun görüşler gençlik dışındaki kesimlerde de yankı bulmaya başladı. Gençlik dışındaki derneklerde bile seçimleri devrimci gençlik listeleri kazanıyordu. Gençlik Dergisi'nin çıkış dönemini bir siyaset olarak var olup olunamayacağı sorusuna yanıt arayışla yaşadın. Bu dönemde sosyal emperyalizm, faşizm gibi temel teorik sorunlar ve mücadele politikalarının tartışılması, ayrışmanın derinleşmesine ve saflaşmaya dönüşmesine yol açtı. Bu dönemde kendini tanımlamaya çalıştığın söylenebilir. Böyle bir çalışma ile bildirgene sahip oldun. Yayınlanan ikinci derginin ilk 10 sayısına kadar siyaset olarak görüşlerini açıkladın ve ancak ismini duyurabildin. Henüz cismin tam olarak şekillenmemişti. Direniş komiteleri, iç savaş değerlendirmeleri, faşizme karşı mücadele sorunları, sosyalizme geçiş sürecinin ideolojik teorik sorunları, CHP'ye karşı tavır bu dönemde yeterince açıklığa kavuşan görüşlerin oldu. Ancak pratik düzlemde bir siyaset olabilmenin gereklerini nasıl yerine getirecektin? Özellikle direniş kampanyası herhangi bir siyasi örgütlenme anlamında varlığının olmadığını, asıl olarak dernekler ve çevreler düzeyinde var olabildiğini çarpıcı şekilde göstermişti. Ülke düzeyinde homojen bir siyasi yapılanma henüz söz konusu değildi. Bunun aşılması yönünde ilk adımları da yine bu kampanya sürecinde atmaya başladın. Direniş kampanyasının göstergelerini değerlendirerek ülke çapında homojen bir siyasi örgütlenmenin yakalanabilmesi ve yaratılabilmesi amacıyla ideolojik teorik netleşme kampanyasına giriştin. Ağırlıkla bir iç eğitim olarak süren bu kampanya ile asgari bir netleşme sağladığını söyleyebilirsin. Bu kazanımla ileriye dönük bir atılım yapabilme imkanı ortaya çıkmıştı. Gerçekleştirdiğin atılımla siyasi anlamda yaygınlaşma, kitleselleşme, özellikle sıkı yönetim dönemine dek hızla sürdü. Derginin tirajı yüz binlerle ifade ediliyordu. Ülke çapında aynı anda ortak davranışlara sahip olmaya çalışan ve giderek özellikle büyük şehirlerdeki yoksul gecekondulu halk kesimleri içinde yandaş bulan örgütsel bir varlığın ortaya çıkmaya başlamıştı. Örneğin 1978 sonunda Ankara'da düzenlenen büyük miting bunun göstergesiydi. Sıkı yönetim ilanından 12 Eylül günlerine geçen sürede ise sıkı yönetim döneminin uygulamalarına karşı örgütlenmeler oluşturmaya çalıştın. Ve tam da burada yeniden başlangıcına dönmen gerekiyor. Bütün bunlar olup biterken ve sonra noktasına gelebilmene rağmen kendini yeniden üretme sürecinde kendini bir türlü bütünüyle aşamadın. Haldeki durumundan bir üst düzeydeki örgütlenmeye sıçrayamadın. Kendini dönüştüremedin. Dönüşmek istediğin niteliğe benzemek ile yetinmek zorunda kaldın. Elbette devrimci hareketini yenilmiş olmasıyla nitelenen bir hareket olmaktan çok, proletaryanın bağımsız siyasetinin yaratılması çabasının ürünü olan 70'lerdeki devrimci hareketin teslimiyetçi çizgilerden radikal kopuşunun etkileri ve buna tepkiler sayesinde ve iç savaş koşullarında biçimlenmiş, geleceği kurmaya aday olmuş bir hareket niteliğiyle tanımlayabilirsin. Bu niteliğine rağmen devrimci hareketin devrimci bir parti kimliğini edinemedi. Parti kimliğine kendisi için örgüt ve hareket kimliğine kendinde örgüt anlamını yükleyebilir misin? Genel olarak hareketten özel olarak öncü savaşçı bir devrimci partiye dönüşüm gerektiği noktada sıçrama nitelik değişikliği, yapamayışın, bunu başaramayışın seni kendinde örgütlenmelerinle baş başa bıraktı. Yaratabildiğin kadarıyla var olan politik örgütünde asıl olarak bir hareketin örgütü niteliğiyle sınırlı kalabildi. Hareketin bağrında gelişmeye başlayan örgüt, hareketi yönlendirme yeteneğini tam olarak kazanamadı. Hareketin mevcut örgütü yönlendirmeyi sürdürmesi, kendini aşamayışı anlamına geldi. Örgüt, hareketin içinde eriyerek onu kendisine dönüştürme işlevini yerine getiremeyince, kendisi de bir hareket niteliğini taşımanın ötesine gidemedi. Üstelik şunu da itiraf etmen gerekir ki, ne tür bir örgütlenmeyi öngördüğünü dahi genel geçer sözlerin ötesinde henüz belirginleştirememiştin. Bunun teoride de bir açıklaması yoktu, yaşanmış benzeri de. Ne yapman gerekiyorsa bunu yine sen yaratacaktın. Ama böyle bir yaratıcılık için öylesine deneyimsizdin ki, belki yalnızca bu nedenle ne olacağını tam olarak kestiremediğin ve nasıl yapacağını tam olarak bilemediğin bir işi yapmadaki eksikliğini anlayabilmek, seni anlayışla karşılayabilmek mümkün. Var olan ilişkilerini amaçladığını düşündüğün ama bunu kendine bile tam olarak tanımlayamadığın, yalnızca daha gelişkin, daha etkili olmasını arzuladığın ilişkilere dönüştüremeyince ister istemez işin kolayına kaçtın. Bunlara benzemeye çalışmakla yetindin. Bu aldatıcı görüntü hareketini tanımlarken onun gücünü ve niteliğini yanlış değerlendirmene de yol açabildi kimi zaman. Bunun ceremesini de yine sen çektin. Dolayısıyla gelişiminin belli bir evresinden sonra kendini yeniden üretemediği sürece hantallaşan örgütlenmelerdeki fonksiyonlar kadrolaşma yerine bürokratlaşma biçimine bürünmeye başladı. Var olan ilişkilerini ve örgütlenmelerini aşamadığından bir zamanlar mücadeleni ve seni geliştiren tarzın artık engelleyen ve tıkanıklık yaratan bir özelliğin haline geldi. Eylül günlerinden sonra ise ağırlıkla bu ilişkilerin ve tarzın nedeniyle her yönünle açık hedef oldun, her türlü darbeye maruz kalabildin. Çünkü daha Eylül günleri gelmeden gelişim sürecin tersine dönüvermişti. Bu konuda yanıtlaman gereken ilk sorular şunlar. Başlangıçta hareketini geliştiren ilişki ve örgütlenmelerin nasıl engelleyici hale geldiler? Gelişim sürecin nasıl ve neden tersine dönebildi? Yaşadığın iç savaş sürecinde dengesiz ve hızla büyümüş olmanın bunda etkisi ne oldu? Dengesiz ve hızla büyümüş olman, paradoksal bir etkiyle hareketten örgüte dönüşümünü, sıçramanı hangi boyutta engelledi? Gelişme sürecinde ilişkilerindeki tıkanıklıkları aşamayışın, boşlukları dolduramayışın, yeni görevleri yerine getiremeyişin böyle bir engellemeden dolayı mı söz konusu oldu? Ve gelişim sürecin bu nedenlerden dolayı mı tersine dönüverdi? Bu tersine dönüş yüzünden çalışma tarzında kitle içinde parti çalışması, en geniş kitle içinde en dar kadro çalışması yapman gerekirken, en dar kitle içinde en geniş kadro çalışması yapmak zorunda mı kaldın? Bütün bu zorunluluklar nedeniyle mi ilişkilerinde böyle bir tıkanıklığı yaşayabildin? Gelişim sürecinin tersine dönüşündeki en önemli etmenin iç savaş koşullarındaki dengesiz büyümeden kaynaklandığını biliyorsun. Koşullar seni ve hareketini yüklenemeyeceğin görevleri yerine getirmeye mecbur bırakınca, bu görevleri yerine getirebilmek için vaktinden önce ve çapını aşan şekilde büyüdün. Böyle bir büyüme elbette bazı yönleriyle sağlam temellere dayanmıyordu. Her şeyden önce kendi iraden dışında eldeki kadrolaşmanı aşan bir kitleselleşmeye sahip oldun.